Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'dan 18'e RSFM'de.
Baby girl, I give it 10 ton of fatness, give me some of that. Thinks with the badness, look how she at. Shape like goddess, but I not just that. It's a good piece of mental sand that they cap. Hot piece of game, I'm in love how you chat. Watching every step of the paper, the way you got. Staying in my brain, memory not detached. Mainly my aim is to give it this love. If not dig the way you move, let me acknowledge the way you do. Then I would not lie, baby, you. Baby, I'm like Gotti. That is preferred. You deserve it, so don't be scared. It's hypnotic the way you move. Let me acknowledge the way you do. Then I would not lie, baby. You beat me up like Gotti. It's how hypnotic the way you move. It's why I want it.
Sputnik Radyo'da gündem dışı programındasınız. Arkada çalan şarkıların hareketliliğinden buranın Sputnik Radyo değil de bir Power FM olduğunu düşünebilirsiniz. Bu algı sizi yanıltmasın. Eğer öyle olsaydı 10 şarkıda bir saatin kaç olduğunu size hatırlatıyor olacaktık. Ama onun yerine uzun soluklu konuşmalar yapıyoruz konuklarımızla. Bu Talk programda, Talk Radyo programında ikinci yarıda da konuğum Erkan Sarıyıldız sevgili dinleyenler. Geleceğini Değiştirme Kılavuzu adlı kitabını yayınladı. 10. kitaba gelene kadar ki yazın yolculuğunu konuşacağız kendisiyle. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk Serhat Beyciğim. Bu güzel günde beraber olmak çok keyifli sizle.
Evet, sizinle de aynı şekilde çok keyifli. Enerjinizi hemen bize geçirdiniz.
Teşekkür ederim.
Ve dinleyicilere de geçmiştir diye tahmin ediyorum. Siz oldukça yoğunsunuz. Sunuş kısmında da kitapta da başında da okuduğumda 24 saatin size neden yetmediğini de çok rahat anlıyoruz. Çünkü doktorluk yapmaya devam ediyorsunuz.
Tabii ki. Her şey devam. Hiç artarak devam hem de.
Evet.
Bir de aynı zamanda çalıştığım doktorluk alanında bir de bir başhekimlik konumuna da geldim.
Hayırlı
üstüne
olsun.
Üstüne birçok karpuzu koltuklarına taşımaya çalışıyorum.
Sizin gibi böyle çok popüler ve birçok işi yapan insanlar idari görevlerden kaçarlar ama siz kaçmamışsınız da aynı zamanda.
Görev çağırınca evet dedim ben de.
İyi yapmışsınız. Sevgili dinleyenler, Erkan Sarıyıldız'a bir bakalım isterseniz. Doktor Erkan Sarıyıldız'a 1970 yılında Adana'da doğduğunuzu görüyoruz.
Evet.
İç hastalıkları uzmanı bir doktor olduktan sonra hayatı sorgulamak ve kendini tanımak üzere yaşadığı süreçler sonucunda hayata farklı bir bakış açısıyla bakmanın hayatın daha önce bilmediği muhteşem bir yüzünü görmesini imkan sağladığına tanıklık etti diyor. Destek yayınlarından bize gönderilen kısımda kazandığı deneyimleri ve bu hikayeyi milyonlara ulaştırmak için önce blog yazarlığıyla başlayan ardından da 10 kitaba ulaşan bir serüvene atıldı. Kitapları Kendime Doğuşumun Güncesi, Simurg'un Gözyaşları, Geçit, 40. Tohum, Ayak İzlerim, Tüy Gibi Hafif, Anormal Kitap, Sessiz Tango, Karanlıkta Bolero, yaşadığı deneyimleri ve ulaştığı sentezi kişilere aktarmak amacıyla Kendine Doğuş Atölyesini kuran yazar şu anda hala doktorluk mesleğini sürdürürken bunun yanında bireysel farkındalık seansları, SEIO Quantum biofeedback yöntemiyle bütünsel sağlık çalışmaları gibi birçok projede de yer alıyor. Birçok atölyede de yer alıyor gördüğümüz kadarıyla.
Dinlerken ben bile yoruldum.
Evet, yani ben de bunları aktarırken okuyucuya yoruldum. Peki, yani neler yapıyorsunuz demeye bir yayıncı olarak size imtina ederim. Onun yerine nasıl bu kadar şeyi bir arada yapıyorsunuz diye sormuş olayım.
Vallahi şöyle, bir kere hepsini çok seviyorum. Bir de doktorluk mesleğine başladığımdan itibaren, zaten doğduğum günden itibaren bu insanlara dokunma, insanlara bir şeylerin daha iyisini gösterme güdüsü herhalde beni buna iten. Evet. Sadece doktorluk yetmediği alanda da diğer alanlarda da ulaşmak, yazıyla, işte seanslarla, gruplarla çalışma yaparak ulaşma yolu da eklenince gel keyfim gel oldu benim için aslında. Her alanda da çok keyifli olduğum için ve bir şey yaparken öncelikle nasıl yapacağım sorusunu kaldırdım artık. Zamanlar kendi kendine zaten akıyor ve nasıl yapacağım sorusunu bana, benden çaldığı zamanı işe aktararak çoğalıyorum.
Kitapta 21 günlük bir dönüşüm programından bahsediyorsunuz.
Evet, evet.
Değil mi? Yani bizim kendimizi dönüştürmemiz için 21 gün yeterli olacak mı?
Şimdi 21 günlük dönüşüm programının aslında geleceği dizayn etme programı olarak ben tam olarak ne olduğunu anlatayım. Şimdi bir konunun kişiler tarafından öğrenilmesi ve aslında kendini bilgi olarak alabilmesi için beyindeki nöronların organize olması lazım. Fizyolojik olarak baktığımızda bu beyindeki sinirlerin organize olma süresinin 21 gün olduğunu biliyoruz. Minimum 21 gün boyunca bir şeyi düzenli yaptığınızda 22. gün artık sizin öğrendiğiniz bir konu haline geliyor. Bu metodun da 21 gün olmasının sebebi de bu. 3 haftaya bölünmüş, 3 ayrı dönemden geçiyor insanlar. Bunun sonucunda da geleceği dizayn etme sürecini tamamladıkları için geleceklerini, o dizayn ettikleri geleceğe keyifle yürüyorlar.
Evet. Kitabın sonunda özellikle ilgili kısımları göreceğiz biz. Yani bu hafta hafta ve gün gün neler yapılacağını, oraya tekrar geliriz. Yine bu kitapla ilgili olarak yazılan notlarda bilinçsiz olarak yarattığımız bugünümüzden bilinçli olarak yaratacağımız bir geleceğe nasıl geleceğimizi anlatmayı hedeflediniz. Evet. Kitapta öncelikle uygulanacak olan yöntemin temellerini, ardından kimliğimize işlenmiş ve kendimizi engellememize neden olan düşünce kalıplarını dönüştürmek için yapılması gerekenler ve son olarak da öğrendiklerimizi nasıl hayata geçireceğimizi anlatıyorsunuz. Bu kitaba gidene kadarki yolculuğunuzda aslında siz diğer çalışmalarınızda da benzeri şeyleri hedeflediniz, değil mi? Hani farklı şeyler yaptınız hiç kuşkusuz ama sonuç olarak bir şekilde o kişisel yönünü geliştirme, bir işte farklı bir gelecek kurma, o sorgulama, o dönüşümü yapmaydı sizin mücadeleniz.
Bugüne kadar gelmiş olan, böyle gelmiş böyle gider bir yaşamdan çıkıp da benim içinde kendimi ifade edebildiğim ve kendi dizayn ettiğim yaşamı kurmanın hedefliliğinin sonucunda çıkan çalışmalar da yaptıklarım. Kitaplar da bunu söylüyordu. Bu kitap direkt yarını yaratmak üzere, yarını dönüştürmek üzerine kurulmuş. Diğer kitapların kişinin dönüşmesiydi. Bu geleceğe dönüştürme programı. Biraz daha farklı bir level'dan gidiyor.
Peki bu da kim başarılı olabilir? Yani bu kitaptan herkes o süreçte fayda görebilir mi? Yoksa belli bir sosyo-kültürel yapıya sahip mi olmak gerekir bu dönüşümü yaşayabilmek için? Yani bu tam olarak kim bunun hedefinde?
Herkes, yaşayan herkes bundan faydalanabilir. Kimler bu yola çıkmalı ya da çıkar diye sorabiliriz. Açıkçası yaşamında, yürüdüğü yolda, her gün uyandığı günde kendini sıkışmış hisseden ve yaşamın içinde kendini var hissetmeyen, ilişkilerinde kendini tam olarak ifade edemediğini gören herkesin bir dönüşüme ihtiyacı var aslında. Güven alanlarına sıkışmış insanın artık güven alanlarını yıkıp kendinin başrolde olduğunu bildiği bir hayatın içinde olmasını hedefliyorum. O yüzden de sıkışmışlıklardan çıkıp özgür bir gelecek yaratmak aslında amacım.
Evet.
Herkes faydalanabilir çünkü zaten kitabın kuruluşu da şöyle dizayn ettim ben. İlk planda bu sosyoekonomik, kültürel vesaire meselelerin aşması için insanların, herkesin eğitimi aynı düzeyde değil. Kitapta zaten ilk bölüm eğitimi veriyor. Bilimsel temelleri koyuyor. İşte düşünce modellerinin nasıl olması gerektiğini anlatıyor.
Kitabın son kısımlarında zaten o hafta hafta yapılacaklar
önce
var.
Önce tam bir yöntemin oturması için kişinin kafasında bir süreçten geçiriyorum. Birçok bilgiyi, verileri altında dizerek temel oluşturup üstüne de yöntemin yapılması için yol açıyorum.
Kitabın arka kapağına baktığımda düşünce şeklimizi değiştirebilirsek, hayatımız içinde bulunduğumuz hali değiştirebilirsek geleceğimiz değişir.
Evet.
demişsiniz. Bu sizin tespitiniz, size ait
evet,
bir
evet.
söz. Peki.
Ya tek ben söylemiyorum tabii ama benim çıkarım ve sentezim. Yani bu
evet.
dünyada birçok insan bu algıda zaten yaşıyor.
Evet. Kitap insan kendi geleceğini değiştirebilir mi sorgusunu da sormuş oluyor. O zaman Erkan Sarıyıldız'ın bize verdiği cevap evet.
Evet.
Hiç kuşkusuz evet.
Kesinlikle evet.
Beklemeden.
Kesinlikle evet.
Çok kaderci değilsiniz.
Kaderi farklı yorumluyorum. Kadercilikten o konuya girersek ilginç bir alana geçeceğiz. Şöyle ki.
Çok girmeden hani
tamam,
böyle çok yüzeysel.
Şöyle söyleyeyim. Aslında herkesin bir yaşamda doğduğu yer, işte öldüğü an vesaire belirli, fakat içinde bizim yaşamın, yaşadığımız yolun titreşimine göre değişebilen potansiyelleri var. Sonsuz bir potansiyelimiz var. Biz sadece tek potansiyelde olduğumuzu zannedip yaşıyoruz. Ben işte potansiyelini değiştirirsen geleceğin de değişebilir algısıyla bunu vurguluyorum. Kaderin içinde özgür irademizle yaşamın şeklini değiştirebileceğimizi söylüyorum.
Evet, dünden bugünü yarattın, bugünse yarını yaratıyorsun.
Evet, evet,
yani
evet.
bu felsefenin tamamlayıcı cümlesi belki. Şimdiye kadar bilinçsiz olarak yarattığın hayatını bilinçli bir şekilde tam da istediğin gibi dönüştürebilecek bilimsel ve ruhsal bilgilerle donanmış geçireceğin 21 günün sonunda olacaklara sen bile inanamayacaksın demiş. Bu arada gerçekten ilginç bir iddia sevgili dinleyenler. Destek Yayınları'ndan çıktı Erkan Sarıyıldız. Bu iddianın da şeyini, yani doğruluğunu kitabı aldığınızda test edebilirsiniz kendi üstünüzde.
Şöyle bir şey de var tabii, deneyimlerimden bunu kendi yaşadıklarımdan
evet.
ötürü bunu rahatlıkla söylüyorum.
Evet.
Danışanlarıma uyguladığımda olan çok ilginç uçuk şeyler var.
Evet.
Onları dilerseniz paylaşırız ilerleyen dönemlerde.
Lütfen hemen alalım hatta.
Çok ilginç bir hikaye var. Kitapta da özellikle belirttim. Bir sanatçı arkadaşım var. İsmini vermediğim için rahatlıkla söylüyorum. Dedim beraber bu yaratımı yapalım. Gelecek dizaynını yapalım. Dedi ki bir paraya ihtiyacım var dedi şu anda dedi. Bir sergiye katılmam için, print out'ların alınması için paraya ihtiyacım var. Şu kadar bir para. İsmi şeyi de vermiyorum. Okey yapalım dedim. İki hafta sonra bana bir telefon. İnanamayacaksın Erkan abi. Ne oldu? Dediğin çalışma yaptık ya. Bankadan telefon geldi. O işte 3 sene önceki kredinizin fazla ödemesi var. Size para aktarıyorum ve o para o kadar.
Evet.
Yani çok nasıl olacağını öngöremediğiniz bir şekilde o yaratımınız hayatınıza giriyor. İlginç birçok deneyim var.
Evet.
Kendi hayatımda da aynı şeyleri yaşadım.
Bu arada sevgili dinleyenler, konuk da çok ikna edici geldi bana. Yani tabii bir kere bir tıp doktoru oluşu da kendini ona teslim etmeniz ve 21 günü vermeye hemen daha baştan hazır hissetmenizi sebep oluyor. Bu arada bu çalışmayı, kitabı okumak dışında sizin atölyelerinizle de o step by step yapabiliyorlar mı? Nasıl oluyor?
Bireysel çalışma tercih edenlerle bireysel farkındalık çalışmaları ve bu tip yaratım çalışmaları yapabiliyoruz.
Şu an hali hazırda bir gün var mı bu çalışma için? Diğerleri için konuşacağım
12'de
da.
12'de bir uyanış atölyesi başlatıyorum. Herkesi sistemden de ulaşabilirler. Uyanış atölyesinde bu yolculuğa çıkacağız beraber. O yüzden de keyifli bir süreç bekliyor. Her sene ben belli sınıflar oluşturuyorum zaten.
Evet.
O sınıflarda da bu dönüşümleri hızlandıracak rehberliği yapıyorum. Neler yaşıyoruz neler. Çok keyifli benim için de.
Var mı bizimle paylaşacağınız ilginç bir şey bu daha önceki uyanış atölyelerinden?
Tabii ki sonuçta bir kere ilişkilerde bitti denecek ilişkilerin çocukla taşlandırıldı süreçler görüyoruz. Yani tam bitmek üzereyken gelip de atölyede çalıştıktan sonra şimdi
çift olarak mı gelmeleri gerekiyor? Ayrı ayrı da olabiliyor
iki
mu?
İki tarafın ayrı ayrı olma, ilk başta ayrı ayrı sonra çift olmasını öneriyorum. Çünkü aslında birisi değişirken diğerinin değişmemesi işi durduruyor. Çünkü iki tarafın da birbirini desteklemesi ve beraber yükselmeleri lazım. Aslında dönüştürme niyeti olduğu zaman her şey olasılıklı.
Evet. Kitabı açalım, sevgili okuyucu diye başlayan kısmı okuyalım. Bu kitap geleceğini bilinçli olarak tasarlamanın kaderini yeniden yazman için sana rehber olarak planlandı. Senden tek istediğim yazdığım bu kitabı haşince eskitmen. Bu kitap kenarda öylesine durmak, arada bir ele alınmak için tasarlanmadı. Hevesli bir öğrenci gibi bütün bilgileri sindirip senden istenilen yerlerde düşünme, karalama yapman, notlar alman, bir daha dönüp bakman gerekiyor. Bu çabanın sonunda çok harika şeylerin hayatına girmek için sıraya girdiğini göreceksin. Üşenme, öteleme ve yap. Daha güzel bir yaşama ulaşmak için ufacık bir uğraşı değer. Şunu unutma, sen her şeyin en iyisini, en güzelini hak ediyorsun şeklinde
evet.
okuyuculara bir seslenişi ve onların onları nelerin beklediğini daha baştan görüyoruz.
Selçuk, biliyor musun ki İnsanlar iyi hak ettiğine inanmıyor. Yani bu belki de şimdi komik geliyor insanlara.
İyi hak ettiğine inanmıyor.
Evet evet evet. Yani böyle olan böyle gitsin. Ben hak etmiyorum bilinçaltı kalıplarıyla o kadar çok insan yaşıyor ki.
Evet.
İşte bunu esasında ilk aşmamız gereken kendimiziz. Kendimizi durdurmayı bırakmamız lazım. Bu yaşadığım bütün deneyimlerde bilinçaltı kalıplarına baktığımda insanların kendi sevme oranı çok düşük. Kendini değerli olduğunu görme oranı çok düşük. Hak ettiğine inanma oranı çok düşük. Yüzeyde sorsan herkes kendini seviyor. Herkes kendini değerli buluyor ama altyapıda o kadar ciddi bir defekt var ki kendimize ilişkimiz bozuk yani. Bunu çalışmalarda çok rahatlıkla görüyorum ve dönüşünce bunlar hayat da çok güzel oluyor.
Evet. Şimdi biraz önce konuşurken bireysel farkındalık seansları dedim. Bir de SCIO denilen kuantum biofeedback yöntemi var. Nasıl bir yöntem bu? Nasıl çalışıyor?
Şimdi şöyle, normalde ben batı tıbbı uygulayıcısı olarak insana baktığımda organlar ve sistemler var biliyorsun. Bu organ ve sistemlerin dengeli çalışmasıyla sağlıklılık oluşuyor. CGO ya da SCIO denilen sistemin baktığı yer farklı. Kuantum tıbbı artı titreşimsel tıbba yönelik bir bakış açısı. Bedendeki ve ruhsal alandaki her şeyin aslında titreşimsel bir normallik içinde olması gerektiğine dair bir inanış var. Burada bu sistemle çalıştığımızda taramadan geçen kişinin bedeninde ve tüm yapısındaki bozuk frekanslı alanları buluyor. Ve bu frekansları dengelemek için karşı bir frekansal uyarı gönderildiğinde vücut da iyileşmek için kapısını açıyor. Çok ilginç, buna da deneyimlerim var. Dediğim gibi hepsi her tarafta da keyif aldığım için böyle keyifle anlatıyorum farkındaysan.
Evet, bu bir atölye çalışması şeklinde olmuyor.
Bireysel çalışmalar
bu. Bireysel çalışma şeklinde oluyor, evet. Peki bu hangi hastalıkların tedavisi daha çok kullanılabilir?
O kadar çok sınır sayabilirim ki
değil.
Yani bedensel, ruhsal.
Tabii iç hastalıklarıyla ilgili değil o zaman.
Hayır,
bu.
Hayır, bütünsel bir yapı. Bir panik bozukluklarda çok etkin, nörolojik hastalıklara çok etkin.
Evet.
Vücudun dengesini bozul, tansiyon, şeker vesaire gibi bütün hastalıklarda bir dengeleyici süreç olduğu için bedenin çok daha sağlıklı çalışmasını sağlıyor.
Evet. Peki devam ettiğimde Theta Healing ile ideal kilo, evet, ideal yaşam. Bu nasıl bir program?
Şimdi
doğru okudum değil mi? Theta.
Theta.
Theta,
Theta
peki.
Healing. Şimdi bu da benim kendime kattığım bir eğitimsel sürecin sonunda gelen bir yöntem. Theta Healing denilen yöntem de uzun süredir uygulanan bir yöntem.
Healing, iyileşme. Tabii, Theta nedir?
Theta frekansına, Theta alanına yükselttiğinizde kendi beyin frekanslarınızı Theta alanında olduğunuzda özel bir iyileştirme seansı yapıyorsunuz. Bilinçaltına odaklı bir seans. Ve burada karşı taraftaki kişinin bilinçaltı kalıplarını dönüştürmek ve ona faydalı hale getirmeyi sağlıyoruz. Ve bunun sonucunda tekrardan iyileşme süreci başlıyor. Kilo ile ilgili yaptığımız çalışmada o kadar yüzlerce kalıpla çalışıyoruz ki inanamazsın. İşte bir kere kilo vermek istemiyor, bedenini korunmak için kalıplar koymak istiyor gibi gibi. Bunları iyileştirmediği müddetçe kişi kilo veremiyor. Çünkü bilinç ve bilinçaltı oranlarını biliyorsundur. Bilinç ne kadardır? %5. Bilinçaltı %95'imiz. Yaşamı dizayn eden aslında bilinçaltımız. Bizim o bilmediğimiz alanımız. O yüzden bilinçaltımızdaki o gizemleri dönüştürdüğümüzde hayat da dönüşüyor.
Evet. Sevgili dinleyenler, Doktor Erkan Sarıyıldız bir doktordan çok fazlası. Çünkü bu yöntemleri de ben ilk defa duyuyorum. Kuantum düşünce tekniği, sağlığa holistik bakış, Simurgh metodu diye de başka metodlar var. Son olarak bu Simurgh metodunu sormuş olayım.
Simurgh metodu da benim 4 sene kadar önce yaptığım bir çalışma dizaynı. Bu da CD paket olarak hazırladık. Aha. Benim sesimden.
Evet.
Basamak basamak ilerleyen bir dönüşüm programı bu. 90 günlük bir program. Yani kişiler bunları alıp dinledikçe ve oradaki yöntemi uyguladıkça kişisel dönüşümlerini hızlandırdığı için destekleyici bir program. Şimdi eskiden seslenen kitap, şimdi Storytel'de de birçok meditasyonu bulunuyor. İsteyenler ulaşabilir burada.
Ulaşabilirler, pekala. Şimdi kitaba tekrar döndüğüm zaman Destek Yayınları'ndan çıkan Geleceğini Değiştirme kılavuzuna yine yeniden diye başlayan kısımdan ara ara bazı kısımlar okuyacağım, işaretlediğim. Herkes bana yazacak bu kadar çok şeyi nereden buluyorsun diye soruyor. Binlerce kelime, yüzlerce sayfa, onlarca konu, kahraman, olay. İnan ki cevabını ben de bilmiyorum. Aynı soruyu sormuş olayım.
Evet. Gerçekten şimdi toplam benim yazarlık serüvenimin ne kadar olduğunu tekrar söyleyeyim. 7 senede bunlar çekti. 7 sene içinde.
7 senede 10 kitap.
Evet. Tabii birkaç senede bloggerlıktan baktığımızda bir 8-9 senelik bir serüven bu. 48 yaşındayım. Yani 35-37 yaşına kadar ben elime bir şey alıp da yazmış değilim. Bir dönem geldi ki kişisel dönüşümümde bir yeni ben alanını oluşturduğumu gördüğümde ya da hayata bakışımı değiştirdiğimde içimden başka şeyler çıkmaya başladı. Eğitmen çıktı, yazar çıktı. Grupların önünde konuşmayı seven birisi çıktı. Medyada olmayı seven birisi çıktı. Bunların katkılarıyla da içinden çıkan yazar çok üretken. Gerçekten sürekli bir şey yazmak, kendiyle konuşacağı yere, kendiyle konuşacağı şeyleri yazıya döken birisi olmak niyetinde. Artı roman yazmayı çok sevdi. Kahraman yaratmayı çok sevdi. Kafanda bin bir türlü hikaye ve proje var. Fakat okuyucuların birçoğu kişisel dönüşüm baskılı oldukları için sürekli bana kişisel dönüş kitabı yazmam için de bu baskı var. Ama bir tarafta romanlar yazılıyor.
O zaman 11. kitap olarak bir roman mı gelecek?
Vallahi şimdiden söylemeyeyim. O da belli değil tam olarak. Muhtemelen kişisel dönüş kitabı bir tane daha gelecek.
Evet, pekala. Herkesin bir gün gelip içindeki alanlarıyla yüzleşmek zorunda kalıyor. Kimileri belli bir yaşın olgunluğunu bekliyor, kimileri ise yaşamında çok büyük dibe vuruşları. Kimileri görür ama görmezden, duymazdan geliyor. Ses çok yükselince de bir şeylerle oyalanmaya çalışıyor. Ama bil ki bu çabalar boşuna. Sana tek bir önerim var, sesi duy ve dinle. Olana bak ve gör. Arkasında bulduğun şeyler işte seni sen yapan gerçekler demiş Erkan Sarıyıldız yine bu kitabında. Eğer bir anın içinde güzel bir şey bulamıyorsan sorun o anda değil sendedir diye devam ediyor. Bir daha bak ve görmeye çalış mutlaka ama mutlaka bir şeyler yakalayabilirsin. Yine de görmezsek inatçıyız biz sarılıp görmemede görmeyeceğiz.
Şimdi insan oğlunun şu andaki en büyük sıkıntısı bence zihninin yönetiminde yaşaması. Evet. Bizim tüm yaşantımız farkındaysan geçmiş ve gelecek arasında gidip gelen zihinsel balonların içinde. Evet. O balonların yok olmadan gerçek yaşamı görme şansın yok. Çünkü gerçek yaşam şu anda gizli. Şu anın farkına varmadan yaşadığın hepsi hikayede yaşamak.
Evet.
Şu ana dönüşlerinde ancak hayatı görebiliyorsun. İşte bunu öğrendiğimde hayatın mucizelerini görmeye başladım. O yüzden eğer hayat dönüşmek istiyorsan önce anda kalmayı becermemiz lazım. Anın içinde şu an mesela seninle benim konuşmamızdan başka bir şey yok gerçekliğimizde. Ne buradan çıkınca işte kasırga söylentileri, ne bir yolculuk sorunları vesaire. Ben şu anda konuşmadayım sadece. Bundan sonra olacakları düşünmüyorum. Çünkü burada güzel bir şey var. Şu sohbetten keyif alıyorum. Benim için yeterli. Bunları görebilmekten bahsediyorum. İlla ki çok şaşalı bir güzellik aramayacağız. Anda her şey güzel çünkü. Evet. Sorun zihnimizin balonlarında, hikaye balonlarında.
Evet. Sevgili dinleyenler, Erkan Sarıyıldız 21 günlük bir dönüşüm yolculuğu bize öneriyor. Bir bireysel dönüşüm vaat ediyor diyebilir miyiz? Vaat da var sanki.
Vaat var tabii ki. Vaat olmadan kimse hiç gel diyemez.
Ne bu bireysel dönüşüm peki tam olarak?
Şimdi buradaki programdan bahsediyorsak. Buradaki program şu. Geleceğini dönüştürme programı. Şimdi benim şöyle bir hayatımda bir farkındalığım oldu. Geçmişte hayatın dizaynında hiçbir etkim olmadığını zannediyordum. Ve bu dizaynın içinde sadece yaşıyorum ve olanları savuşturmaya çalışıyorum da geçen bir hayat hikayem vardı. O dönemde her şey kolaydı aslında. Çünkü ben hiçbir şey kontrol etmek zorunda değil olmadan hayat ilerliyordu. Bir an geldi, farkına vardım ki hayatın sorumluluğu bana ait. Ve benim odaklandığım şeyler hayatıma giriyor veya girmiyor. Odaklanmadıklarım girmiyor. O zamandan itibaren kitapta güzel bir şey var. Otomatik vitesten manuel vitese geçmek zorundasın.
Ayrı bir başlık.
Aynen öyle. Hayatı manuel vitese geçirdiğinde hayatın her alanında sorumluluğunun farkını olarak yapmaya başlıyorsun. Evet. Bir level öteye geçiyorsun ve dizayn etmek zorunda kalıyorsun geleceğini. İşte bu program otomatik vitesten manuel vitese geçmenin yollarını anlatıyor aslında.
Evet. Şimdi sevgili dinleyenler, yine kitaptan ara ara alıntılar yapacağım. Bu kitabı geleceğini değiştirme kitabı olarak veya tüm ezoterik bilgileriyle varoluşu sorgulama kitabı olarak kullanabilirsin. Eğer ben düşünce modelimi en temelinden başlayarak yeniden inşa edeceğim diyorsan ilk bölümden başlamanı öneriyorum. Ama benim bu bilgilerden öte artık kaderimi değiştirme alanımdan başka bir şeye ihtiyacım yok diyorsan direkt son bölüme de atlayabilirsin. Yani böyle bir seçeneği var okuyucuların.
Tabii ki. Hani birçok insan baştaki o bilimsel alanları sıkıcı bulabiliyor. Halbuki çok önemli oraları okumak.
Baştaki dediğimiz yerlerde sevgili dinleyenler birinci bölüm varoluş ve gerçeklikle başlıyor.
Aynen öyle. Gerçekliğin gerçek olmadığını bilme alanına geçirmemiz lazım. Kuantum dünyasını anlatıyorum orada. Kuantum dünyasında biliyorsun. Evet. Var dediklerimizin algılayınca oluştuğunu bilme alanında çok büyük bir zıplama yaptığı için insan evet. zihninde bu alanı öğrenerek ilerlediğinde çok daha geçerli oluyor yaptıkları insanların. Atomun şeklinin değiştiğini biliyorsun. Atom eski o dönen elipsoid yapı değil. Boşluk sadece, olasılık boşluğu.
Evet.
Yani içinde 0.00000 bildik ufacık bir çekirdeğe var ve gerisi tamamen olasılık dalgaları.
Evet sevgili dinleyenler, şu an Erkan Sarıyıldız 38. sayfadan itibaren o zaman gerçeklik aslında ne başlığındaki açıklamaları yapıyor. Bakın dersime de çalıştığını
vallahi
gösteriyorum. burada yine atomun şeklini de görüyoruz evet. o değişen atomun.
Eski atom yapısı proton, nötron ve elektronlardan oluşan evet. yapının bile öyle olmadığını anladığınızda anlıyorsunuz ki aslında kendi filminizin yönetmeni, kural koyucusu ve deneyimleyenisiniz. Hepsinde her basamakta siz varsınız. Bu yüzden madem yaşamında bir şeylerin değişmesini istiyorsun, dışarıdan bekleme, kurban rolünü bırak, sorumluluğunu eline al ve hayatını dönüştür. Kitabın aslında söylediği bu.
Evet.
Ben hayatımın tüm evrelerinde sorumluyum. Başıma gelen her şey benim algımdan ötürü. Algılama şekillerimi değiştirirsem hayatımı değişir. Evet. Söylemini anladığında da dönüşme başlıyor zaten. Böyle herkese önerdiğim bir program bu. Kendimde de uyguladığım çok hoş şeyler var. Bak bir örnek daha vereceğim eğer izin veriyorsunuz.
Estağfurullah, ne demek, program sizin.
Bak ilk, hakikaten ha. İlk kitabı yazdım fakat...
Ayak izlerim değil mi?
Yok, hangisi? Kendime doğuşumun güncesi.
Tamam,
benim
peki.
Yazabilir miyim düşünmek için ilk attığım adımdır. Fakat kitabı bir türlü büyük yayın evlerinde bir imza günü dizayn edemiyorum. Evet. Olmuyor. Kimse...
Nereden çıkmıştı ilk kitap bu arada?
İlk kitabım Genius Yayınları'ndan evet. çıkmıştık. Yazar destekli yayıncılıkta evet. çıkartmıştım. O dönemde daha no name birisi olarak, sadece doktor evet, olarak çıktım.
Bu arada destek yayınları da lafınızı kesiyorum. Son dönemlerde hep çok satan yayınlar var orada. Nilgün Bodur'u görüyoruz çok
evet,
sık.
Evet.
Ve diğer yazarları aynı şekilde sizin yayın evinizde.
Evet, yayınlarımızı çok seviyoruz efendim. şimdi ilk kitabımdan tam çıktı fakat büyük kitap evlerinde bulunmuyor bir türlü ve imza günü yapamıyorum. Dedim bunu dizayn edeceğim. Oturdum bu programı uyguladım kendime. İnanamayacaksın. Bizim bulunduğumuz poliklinikte o büyük yayın evinin, kitap evinin... En üstteki yöneticisi check-up olmaya geldi benim odama. Olabilir mi? Tüm İstanbul'da benim odama gelecek ve ben bunu konuşabileceğim. Bir hafta sonra orada imza günü yapabildim. Yani böyle hayatınıza sihir katmak için güzel bir yöntem.
Evet. Peki. Ama tabii çok bu bana olmazmış gibi gelmedi. Çünkü İstanbul'da gerçekten çok saygın hastaneler, yani çok bilinen hastanelerinden birinde çalışıyorsunuz. Ve çok bilinen bir doktorsunuz.
Doğru.
Size gelmeyecekler de kime gelecekler diye de düşünmedim değil.
Okey. Yani
gerçekte sen birçok düzeyde yer alabilen çoklu boyutsal bir varlıksın. Bütün bu mikroorganizmasal topluluğu bir arada tutan yaşam enerjisisin. Aynı zamanda da bütünlüğün içinden dünyayı deneyimleyen ilahi bilinçsin diye okuyucu ya da bu arada ne olduğunu, aslında kim olduğunu ara ara hatırlatıyorsunuz.
Evet.
Evet. Devam ettiğimde kendimizin kim olduğunu anlamamızdaki en büyük zorluk oyunun içindeki oyuncular olmamızdan kaynaklanıyor. Yine Erkan Sarıyıldız'ın değerli konuğumun cümlelerinden biri. Kızılderili hikayesi hatırlıyorum kitabınızda. Acaba aklınızda mıdır? Çünkü çok fazla yazdığınız için belki kaçabilir ama
evet,
onu sizden onu sizden acaba duymamız mümkün mü 73. sayfada?
Tabii ki. Beraber. Çok aynen. sevdiğim bir hikayeydi.
Ben
o yüzden
not aldım.
Paylaşmak istedim.
Güzel bir hikaye. Ben de okurken keyif aldım. 73. sayfaya tabii. yazara okutalım ya sen oku diye not almışım kendime.
Tamam. Yaşlı bir Cherokee Kızılderilisi torununa hayatı öğretiyormuş. İçimde bir savaş sürüyor sürekli. İki kurt arasında çok çetin bir savaş. Bir tanesi çok kötü karakterli. İçinde bütün kötü şeyleri barındırıyor. Korku, öfke, intikam, suçluluk, kendini küçük görme, acı, yalanlar, yarışma... Kendini büyük görme, ego, kibir, kendinden ve gücünden şüphe etme. Aklına gelecek tüm kötülükler. Diğer kurt ise iyi karakterli. Onda ise her şey muhteşem ve aydınlık. İçinde sevgi, neşe, barış, paylaşma güdüsü, alçak gönüllülük, dinginlik, cömertlik, tutku ve inanç var. Bu savaş sadece benim içimde değil, senin ve tüm diğer insanların da içinde sürüp gider. Bunun üzerine bir suskunluk olur ve torun bir süre sonra sessizliği bozar. Büyük baba, peki hangi kurt kazanacak? Beslediğin kazanacak. Biz de içimizde hangisini besliyorsak o kazanacak.
O kazanacak, evet. Bu da Kızılderili hikayesi, evet. Erkan Sarıyıldız'ın bize aktardığı kitapta.
Kendimizi gözleyip içimizdeki alanların hangisini besliyorsak onu seçimle ortaya çıkarıyoruz. O yüzden gerçekten ne olmak istiyorsak onu besleyelim.
Evet. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Ben bu teşekkür öneri de ederim. Gayet güzeldi. Şimdi ikinci bölüme geçtiğimiz zaman da orada durdurucular karşımıza çıkıyor. Evet. Zaten ikinci bölümün başlığı da artık kendi önünden çekilme vakti geldi şeyine taşıyor. Yani bunu okuyunca da şunu düşündüm. Evet, bazı alanlarda kendimizi durduruyor olabiliriz. Kendimize ket vuruyor olabiliriz değil mi? İkinci bölümde buna ilişkin bir başlık ve bir takım durdurucular sıralamışsınız bu bölüme ilişkin olarak. Hı hı hı.
Şimdi hatta çok güzel bir hikayeyle başlar o bölüm, okuduğunuzda görmüşsünüzdür. Kendimize neler yaptığımıza dair. Sabah kalktığımızda sıfır noktasına uyandığımızda birçok program yükleyerek güne başlıyoruz farkındaysanız. Burada hatta ufak birkaç noktayla ilerleyeyim. Uyandığın anda her şey harika diye dediğin zaman sıfır noktası durumundan arkasından trafik var hadi kalk diyen bir ses geliyor içimizden. Dünya evet. Gerçeklik modülü yükleniyor. Hı hı. Arkasından trafikte ya yetişemezsen diyen bir ses, endişe modülü yükleniyor. Arkasından şimdi gitmezsen işten atılırsın, gelecek korkusu modülü yükleniyor. Hı. Güvensizlik modülü, değersizlik modülü yükleniyor. Yani biz aslında her sabah yeniden doğuyoruz. Hı. Ben bu lafı çok seviyorum. Her sabah yeniden her doğuyoruz, sabah yeniden her gece yeniden ölüyoruz. Sabah.
Abi o kötüymüş ama gece uykuya dalmak.
Ama şöyle düşünün, hesapları bitirip yatın diyorum. Ben sabahta sıfır noktası potansiyelleriyle uyanın. Gece ölümün manası o geçmişteki her şeyi sıfırlayıp öyle yatın derim ben.
Evet.
Tüm hesapları kapatın kendinizle, söyleyeceklerinizi söyleyerek yatın derim. O yüzden de gece ölümle özdeşleştiririm. Sabahta sıfır doğuş noktası.
Evet.
Ve günü yaşayamamak adına o kadar çok şey kalıp yüklüyoruz kendimize. Ve o kadar zorluyoruz ki kendimizi. Bir durduruculardan bahsederken kendinize bir sorun diyorum dinleyicilere. Çok hayalleri olan bir şey düşünsünler. Diyelim hayal evleri, hayal meslekleri veya güzel bir yaşam modeli. Bunu düşündüklerinde hak ettiklerine inanıyorum bir baksınlar. Gerçekten bunların hayatına girebileceğine inanıyorlar mı?
Hmm.
Böyle bir şey olabilir. Hayallerimizde bile kendimizi durdurduğumuzu göreceksiniz. Yapamazsınlar geliyor. Olamaz, başarılamazlar geliyor. Beceremezsinler geliyor içimizden sesler. O kadar kalıbımız var ki kendimizle alakalı. Başarısızlığımıza ve güvensizliklerimiz var ki. O yüzden daha realiteyi çöktüremeden bunları baştan durduruyoruz. O yüzden önünden çekil, gerçekliği sen yaratılmasını durduruyorsun diyorum.
Evet. Bir de bu aynı bölümde değişiminin 4 anahtarını da veriyorsunuz evet. Aynı zamanda. Nedir bu anahtarlar? Böyle başlıklarla en azından evet. Bir şey yapacak olursa.
Öncelikle kendine inanmak ve kararlılık, yönteme inanmak ve iç gözlemleri sürekli yapabilmek. Bu 4 anahtar bu. Kendini gözlemeyi ihmal etmemek çok önemli. Çünkü biz ilk başta söylediğimiz gibi gerçekliğin hayatımıza girmesini sağlayan şey aslında bulunduğumuz anla haller. Bu hali sürdürdüğümüz anda gerçeklik hayatımıza girebiliyor.
Hmm.
İç gözlem o yüzden çok önemli.
Evet. Şükran hissinde ne kadar süre kalırsan hayat sana o kadar çok hediye verir demiş. Evet. Şükran evet. Duygusu da bu yine kitapta şükretmek belki hayattan. Dediniz ya sabah kalktığımda yeni bir hayat başlıyor ta ki geceye kadar ölene kadar diye. Bunun içinde bu da var anladığımız kadarıyla.
Şimdi şükür hissinin ne olduğunu tekrar söylemek zorundayım. Şükür nedir biliyor musunuz aslında? Genelde insanlar şükrü şöyle... Bir başkasının eksikliğine bakarak çok şükür ben daha iyiyim de giden şükür hali vardır. Neyse o hasta ama ben iyiyim şükürler olsun demeyi biz seçiyoruz. Benim şükür tanımım şu elindekilerin farkına varmak. Aslında biz her an elimizde o kadar çok zenginliğe sahibiz ki ve bu zenginliğin farkına vardığımızda bolluk hissinde olduğumuzda hayatın bize cevabı da evet olacaktır. Hayat her zaman bize evet demek için dizayn edilmiş. Ve sen bolluk var ben dersen evet sende bolluk var deyip hayatına bolluğu çekebiliyorsun. Duygularımız magnetik özellikle hayatımızdaki güzellikleri çeker bize.
Fevkalade. Şimdi programın sonuna doğru gel. Çok hızlı geçti sizinle sohbetimiz.
Ben çok konuştum.
Yok, çok güzel oldu. Şimdi şöyle yapalım istiyorum. Yani sizinle vedalaşmayalım. Programın kapanışını yapalım. Birlikte yapalım istiyorum. Ama programımızda bir bölüm var. Guru'dan biz bilim haberlerini alıyoruz. Ona bağlanıyoruz. Sizin de bu bölüme katılmanızı istiyorum. Yani önünüzdeki kulaklığı takmak isterseniz. Guru'ya bağlanalım. Bizim için hazırladığı bilim haberleri. Bu hafta neymiş? O bölüme dahil olursanız çok seviniriz. Yani vedalaşmayalım sizinle. Son saniyeye kadar birlikte olalım arzusundayım. Guru merhaba.
Merhabalar Serhat Hocam.
Nasılsın görüşmeyeli?
Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız?
Sağ ol. Bugün stüdyo konuğumuz programın bu saatinde ikinci yarısında Doktor Erkan Sarıyıldız. Ve Erkan Sarıyıldız'la kendisi aynı zamanda iç hastalıkları uzmanı. İstanbul'da Anadolu yakasında önemli bir hastanede başhekim. 10. kitabı Geleceğini Değiştirme Kılavuzunu konuşuyorduk. Ama arkadaşlarım seninle olan bölümü hatırlattılar. Senin telefonda beklediğini. Ve Erkan Sarıyıldız'la olan sohbetimizde gerçekten de bu 21 günde... insanın nasıl geleceğini değiştireceğini öğrenme anlamında epey önemli şey öğreniyorduk. Şimdi sen bize bu kendinle ilgili bölümde o kadar çok bize önemli bilgiler vermelisin ki Erkan Sarıyıldız'dan vaktinden çalmamızın şeyi olmalı, karşılığı olmalı. Ne hazırladın bize bu hafta?
Öncelikle Erkan Hocama da merhabalar demek.
Merhabalar.
Benim Guru. Şu anda vereceğim hiçbir bilgi Erkan Hocama vereceği bilgilerden önemli değildir.
Kapatalım o zaman telefonu.
Estağfurullah ne demek?
Beklentiyi düşüreyim de.
Peki şunu söylemiştin sanki hafta içi Guru bir bilim insanı bize bilimsel haberler veriyor Mars'tan işte Amerika'daki bilim enstitülerinden bize hangi gelişmelerin beklediği insansız araçlar ya da işte toz haline dönüştürülmüş ve suyla kana dönüşebilecek olan bilimsel çalışmalarla ilgili bize aydınlatıyor. Fakat bu hafta başka bir şey hazırladığını söyledin sanki değil mi Guru?
Evet hocam sürekli bilim haberleri veriyorduk. Bu hafta bir ara verelim dedim.
Bence stüdyoda başka bir bilim insanı olunca korktun sen. Çünkü daha önceki haftalarda olduğu gibi kanı toz haline dönüştürecekler ve yakın bir zamanda kan alma ihtiyacı kalmayacak falan diye böyle ahkam kesemeyeceğini bence.
Arkası da olursa söyleyeceksin.
Kaldı hocam. O kanı herkes kullanacak. Yani sulandırarak tabii ki steril bir suyla o kanı herkes kullanacak. Çok az kaldı.
Peki. Ne hazırladın bize bu hafta bölümünde?
Ben oraya geçmeden önce şu son günlerde bayağı gündemimizde olan sürekli uyarı üstüne uyarılar aldığımız meteorolojiden daha doğrusu bir olayla ilgili başlamak istiyorum çok kısa izin verirseniz.
Lütfen.
Kasırga ile ilgili biliyorsunuz kasırga şu an hani kasırgayı biz sürekli televizyonlarda seyrederdik. İşte Amerika'da olurdu genellikle ya. Şu son günlerde ülkemizi...
Niye televizyonlarda seyrediyoruz? Biz Amerika'ya gidip kasırga görmüyor muyuz?
Yani genelde Türkiye'deki insanların çoğu gidemiyor Amerika'ya hocam biliyorsunuz.
Peki.
O yüzden daha doğrusu televizyonda seyrediyorduk. Şu anda yaşıyormuş gibi olacaktık. Son anda yön değiştirdi. Neyse ülkemizi teğet geçti. Yine fazla bir etkilenmedik ama bu kasırga nedir? Onunla hemen ilgili kısa bir bilgi vereyim. İzin verirseniz arkadaşlarım da hazırladılar.
Tamam, çok eveleyip gevelemeden ama hızlı ver lütfen.
Evet hocam kasırga merkezimiz var biliyorsunuz bizim Miami'de ulusal kasırga merkezi.
Bizim mi oradaki Miami'deki merkez bizim merkezimiz mi? Ne kadar bir şey oldum böyle mutlu
hocam,
hissettim.
Her programda söylüyorum bizim derken ben bütün dünyadaki bilim adamlarından bahsediyorum. Peki. Uzaydan baktığımız zaman sınır yok hocam.
Peki.
Hiçbir ülkenin sınırı gözükmüyor
peki,
uzaydan.
Peki.
Biz bilim adamları da evrensel çalışıyoruz.
Evet. Milletin kurduğu merkezi de kendi üstümüze sahiplendirdiniz. Peki teşekkür ediyoruz. Evet.
Ben oraya giren ender insanlardan biri olarak bunu da
tebrik ediyorum sizi.
Hocam
televizyonlardan kasırga görmenizden iyidir oraya girmiş olmanız. Evet.
Ben genel Türk insanından bahsettim hocam. Atlantik Okyanusu'nda oluşuyor bunlar. Atlantik Okyanusu'nda oluşuyor da genellikle neden şu anda yanı başımızda Yunanistan'ı etkiliyor ve bizim kuzey kısımlarımızdan bir kısmını etkiliyor? İklim değişikliği hocam. Hani insanlar ya çok belki bugün insanlara sorduğunuz zaman iklim değişikliği çok önemsiz geliyor insanlara ama gördüğünüz gibi kasırgaları yanı başımıza kadar getirebiliyor iklim değişikliği. Hızı saatte 74 kilometreyi geçen rüzgarlara kasırga deniyor. Kasırgalar genellikle tropik oluşları yani okyanusların ekvatora yakın tropik bölgelerde oldu.
Guru bize ansiklopedik bilgi verme lütfen. Neden Türkiye'de oluştuğunun cevabını vereceğim dedin. Şimdi ansiklopediyi açtın orayı okuyorsun bize. Neden oluyor Türkiye'de?
Türkiye'de oluşmasının sebebi işte bu iklim değişikliği. iklim değişikliği sebebiyle ben burada çok kısa dikkat çekmek için programımı aldım. İklim değişikliği sebebiyle sera gazlarının sebebiyle fazla dikkat etmediğimiz için tüm dünya olarak bu şekilde artık iklimler değişti ve bundan sonra kasırgaları yanı başımıza ülkemizin herhangi bir köşesinde artık bekleyebiliriz. Bununla ilgili ben size bilgi vermek
peki
istedim.
O zaman biz de çevreyle ilgili alınması gereken önlemlerin alınmasında artık duyarsız kalmayı bir kenara bırakmalıyız diyorsun.
Evet, bunu önümüzdeki hafta çok daha geniş bir biçimde irdeleyeceğim iklim değişikliğiyle ilgili konumu.
Peki.
Ama bu hafta hazırladığım konuma geçmek istiyorum. Evet. Vaktimize fazla yok. Ben bu hafta bir arkadaşımla sohbette çok ilginç bir şey duydum. Önce kulaklarıma inanamadım. Bir ülkede, Kuzey Kore'de, artık buradan ismini vereyim, üç kuşak cezası diye bir olay duydum.
Yani üç kuşak cezası.
Evet, siz bir suç işliyorsunuz ve bu suçun cezasını sadece siz değil, üç kuşağınız da çekiyor.
Duymuş muydunuz Erkan Bey siz Kuzey Kore'de? Evet. Bunu ben biliyordum bu arada. Evet.
Yani çocuğunuz, torununuz ve onun çocuğu.
Beyefendi, üç kuşağın ne demek olduğunu biliyoruz. Örneklemenize yani gerek yok. Üç kuşak dediniz yeter. Evet.
Ben bunu hocam araştırdım ve Kuzey Kore ile ilgili daha enteresan bilgilere de ulaştım. Onunla ilgili hemen kısa bilgiler vermek istiyorum.
Suçların şahsiliğinin aykırı oluşu da, değil mi, çok enteresan. Yani hani bundan sonraki kuşakların da sorumlu oluşu gerçekten...
Çok ilginç bir bakış açısı. Gerçekten evet. Hiç anlaşılır değil.
Evet, inşallah bizim sistemimize böyle bir şey almazlar değişikliklerle. Evet.
Umut ediyoruz hocam. Neymiş Kuzey Kore'deki ilginç olaylar? Radyo televizyon çok ilginç hocam. Orada özel televizyon yok. Kuzey Kore'de devletin, kısacası ülkenin lideri Kim Jong-un sözcülüğünü, propagandasını yapan sadece devlet kanalları serbest.
Biliyoruz bunu. Bu bilinen bir şey.
Ülkedeki televizyonlarda sadece devlet kanallarının frekansını çekilecek şekilde üretiliyor. Yapılan
televizyonların üretilmesi de ilginç. Tabii Güney Kore'den çekmemesi lazım. O şekilde üretiliyor.
Evet. Hocam, yapılan programlar da bir parti hani bülteni tadında, böyle eğlence programları falan, ne güzel.
Evet.
Hatta şöyle ilginç de bir şey var. Güney Kore kanallarını izledikleri gerekçesiyle, bunun altını çiziyorum, idam edilen insanlar var.
Nasıl izliyorlarmış ki? Ona göre üretmişler işte televizyonları.
Bir şekilde onlarda ne böyle tabiri caizse yan sanayi falan bir şekilde Güney Kore televizyonlarında ulaşmışlar sinyallerine. Peki. Ve onları izlemek bile orada idam suçu.
Peki, olarak, idam cezası, evet.
Evet, idam cezası var, çok ilginç. Yine yabancı sigara içmeyenin ülke çıkarlarına ters düşeceği düşünülerek ülkede ithal sigara içimi şu anda yasak. Bununla beraber yerli sigaralar da yüksek oranda zam uygulanıyorlarmış. Ama biliyorsunuz hani ülke lideri Kim Jong da çok enteresan bir karakter. Hastane açılışlarında bile sigara içiyor. O da ilginç.
Peki. İnternet, doğru.
İnternet erişimi yasak hocam. İnternetin yasak olması da
biliyoruz onu.
Bizi şaşırtmıyor. Dini özgürlük. Halkının %70'i ateistmiş hocam.
Evet, olsunlar. Ne yapalım? Olabilirler çok, yani daha doğrusu.
Ama protestanlık mezhebinden Hristiyanlar geri kalanı teşkil ediyor.
Evet.
Fakat ülkede çok fazla bu kesime karşı baskı var.
Ha, protestanlara karşı baskı var. Evet.
Evet, yani dini özgürlük sıfır neredeyse.
İşte %30'larmış, sıfır olduğu söylenemez.
Yani özgürlük, yani insanlar tabii %30'a yakın ama özgürlük yok. Saç modelleri hocam çok ilginç. Kadınlar ve erkeklerin saçının teline bile karışıyorlar. Kuzey Kore'de devlet kadınlar için 18, erkekler için ise sadece 10 farklı saç modeli belirlemiş.
Onlar da belirlenmiş devlet tarafından. İlginç.
Yani evet, kadınlar erkeklere göre biraz daha şanslı ama böyle bir ilginçlik de var. Kuzey Kore'de yaşayan biri Kore İşçi Partisi üyesi değilse ya da çok böyle iyi bir nüfusa sahip değilse pasaport alıp yurt dışına çıkamıyor hocam. Yani güç bela işte çok... Bir pasaport da çıkartıp tırsanızı hemen pasaportunuzu döndüğünüz zaman yetkililere teslim
ediyorsunuz. Peki.
Evet. Kuzey Kore'de müzik nasıl? Onu araştırdım. Kuzey Kore'de yapılan parçaların devlet kontrolünde olması ve şarkı sözlerinde ülkede rejimi övmesi isteniyor hocam. Yani bir şarkı yazarsanız o şarkı devleti övecek.
Peki. Başka yani bir tane daha ilginç bir şey söyle. Bunu burada bitirelim.
Peki.
En ilgincini söyle.
En ilginci geçmişti ama bir tane çok yine ilginç bir şey. Akşam saat 9'dan sonra ülkede elektrikler kapatılıyor.
Aa, bunu biliyor muydunuz Erkan Bey?
İlk defa duydum.
9'dan sonra elektrikler kapanıyor.
9'dan
neden?
Sonra ülkede elektrik verilmiyor. Gece hiçbir şekilde elektrik verilmiyor.
Çok ilginç. Tabii yani orası ekonomik...
Nedenini soramıyorsunuz hocam. Nedenini soramıyorsunuz.
Hayır, orada. Nedenini tahmin edebiliyoruz.
Yani nedeni işte düşmanlarımız bizi gece görüyorlar falan.
Ha,
yani
sebebi o mu?
Bakıldı, tabii uzaydan bakıldığı zaman zaten ülke karanlığa gömülüyor.
Evet.
Yani diğer o bölgedeki bütün ışıkları görebiliyorsunuz. Şeylerin ışıklarını ama Kuzey Kore tamamen karanlığa gömülüyor.
Evet, pekala, ilginç. Guru ayrılma hattan lütfen sen de. Bu bilgilerden sonra kapatmadan son 10 dakikada biz de Erkan Bey'e şey soralım. 3 haftalık programı ile ilgili soralım. Hı hı. Senin de soracağın bir şey varsa lütfen sen de sor. 3 haftalık programa baktığımız zaman 21 günde Guru kendini değiştirmenin yollarını, geleceğini değiştirmenin kılavuzunu yayınladı Sayın Erkan Sarıyıldız. 1. haftanın programına baktığımız zaman... bir şüphe paketi görüyoruz, değil mi?
Evet.
Bir zaman paketi olduğunu görüyoruz ve 1. haftanın meditasyonu içe dönüşü görüyoruz.
Evet. Şimdi 3 alanda, 3 basamakta yapmamın sebebi ilk başta kendimizle ilgili, kendimize ait alanları farkına varma haftası olarak ilk haftaya geçiriyoruz.
İlk hafta kendimizden ben, şüphe ederek başlayacağız.
Tabii ben nasıl bir kimseyim ve hayatımda neler yaparak kendi gerçekliğimi zorlaştırıyorum bir gözlüyor kişi. Bu arada da şunu da belirtmek isterim. Her meditasyonun
bar
başında
kod
QR kod ben koydum.
Evet, evet.
O direkt olarak YouTube kanalımda buradan benim sesimden meditasyona ulaşabileceği bir bağlantıyı sağlıyor. O yüzden de böyle bir kolaylık sağlamış olduk.
Evet.
İkinci haftada geleceğin tasarlama haftası olarak dizayn edildi.
Evet.
Burada
ilk hafta meditasyon, birinci haftanın meditasyonunda peki ne yapıyorlar insanlar içe dönüşte?
Orada
YouTube kanalından bakacaklar,
tabii,
görebilirler.
Bir yolculuk var aslında. Her meditasyonun bir yolculuğu var. Önce bir gevşeme alanı var. Arkasından da kendini gözleme alanı var.
Evet.
İkinci haftada geleceğin tasarlama haftası. Şöyle düşünün. Gelecek bir piksellerle kumlu bir ekran gibi düşünün. Kişi orada kendi gerçekliğini dizayn ediyor.
Evet.
Bu üçüncü haftada geleceğe yaşama meditasyonu. Şimdi bu yöntemin önemli bir özelliği o kendi dizayn ettiği gerçeklikteymiş gibi bir hafta geçirmesi lazım ki. Çünkü bulunduğu hal gerçekliği yaratan ve kişinin kendi gerçekliği içinde olma halini sürdürdüğünde gerçeklik oturuyor. Bu süreçte öyle planladım.
Ve tabii bu hafta yapılacak günlerde de neler yapılacağı.
Tabii.
Mesela ikinci haftada
ne düşünülecek,
diyorsunuz.
Neler gözlenecek,
evet,
ve neler yapılacak.
Karşıma çıkan durdurucuları için boşluk bırakmışsınız. Yapılması gerekenler, inanıyorum, hak ediyorum ve yapabilirim başlığı var. Mesela 9. günde günün baskın düşüncesi ve olumlamasının ne olduğunu burada, değil mi, görüyoruz,
evet,
biz.
Evet, o gün kafasından geçirmesini istediğim düşünce modeli. Meditasyonunu yapacak, güne başlarken düşüncelerinde neler yapacak, şükür listesine ekleyeceği şeyleri bulacak ve proje, hı hı, günü bitirirken yapması gerekenler var. Her güne ait bir not alanında bıraktım, hı hı, ki çünkü her gün bir farkındalığın artarak ilerliyorsun.
Evet.
Kendi kimse bu kadar sürekli gözlemediği için gözlemlerin kattıkları çok değerli şeyler.
Evet. Guru, var mı senin Erkan Bey'e sorun? Yani hani halktan biri olarak seni bağlamış olduğumuzu düşünelim ve hani bir sorun varsa bu 21 günlük yolculukla ilgili sorabilirsin.
Ben Erkan Hocam'ın kitabını okuduktan sonra soracağım sorularımı.
Nasıl, nerede bulacaksın soracaksın acaba?
Sizin aracınızda bulurum hocam ben.
Ulaşırsın duruma. Sana kapım açık.
Gün,
bak sana kapım açık sonra diyor. Bak bunu hatırlat ama Erkan Bey, çünkü çok yoğun. Çok İstanbul'da çok bilinen, popüler bir doktor. Öyle kolay kolay herkese kapısı açık olur mu? Bu kadar randevu verebilir mi bilmiyorum. Sana kapısının açık olduğunu söyledi.
Abilik art yakınımdır diyeceğim.
Teşekkür ederim hocam, sağ olun.
Peki, gelecek hafta bilim haberlerini senden bekliyor olacağız. Kolay gelsin. Şimdi 21. güne baktığım zaman ne oluyor diye, hani sonlarına da gelmişken programın, günün baskın düşüncesi ve yine her sayfada olduğu gibi olumlaması var.
Evet.
Güzel şeylerin hayatıma girmesine izin veriyorum diye başlayacağız güne, değil,
evet,
mi? Güzel,
evet,
şeyleri çağıracağız yani.
Şimdi dediğim gibi bizim düşüncelerimiz dizayn eder, duygularımız çeker. Böyle bir gerçeklik var. Düşüncelerimiz geleceğe bilinmezliğinde bir gerçeklik yaratmak için planlıyor. Ve bunun içinde girdiğimiz duygularımız da bunların hayatımıza koşarak gelmesi, manyetik etkisiyle olmasını sağlıyor.
Hı hı.
O yüzden de bizim bunları hak ettiğimiz, hep farkındasınız, hak ettiğimize inanmaktan bahsediyorum.
Hı hı.
Gerçekten en büyük durdurucumuz bence o. Kişinin kendi ilişkisine kadar sorumlu olduğunu baştan konuşmuştuk. O yüzden,
hı hı,
de bu lafı tekrarlamak çok önemli.
Hı.
Güzel hayatıma girmesine izin veriyorum. Bakın,
hı hı,
izin veriyorum lafı kapıyı açanın siz olduğunu zaten söylüyor.
Evet. Sevgili dinleyenler, Erkan Sarıyıldız'ın destek yayınlarından çıkan Geleceğini Değiştirme Kılavuzu kitabını da bu program ilginizi çekiyorsa alıp okuyabilirsiniz. Programın tekrarını Sputnik uygulaması üstünden ya da işte Sputnik Türkiye sayfasından hafta ortasından itibaren de dinleyebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Var mı son olarak söyleyeceğiniz, bize aktaracağınız bir şey? Kitapla ilgili atladığımız bir şey olabilir belki, bunu özellikle vurgulayalım diyeceğim son
kitap
bir dakikada.
Kitap çok geniş ama burada söyleyeceğim şey var. Gerçekten yaşamımızda bir şeylerin değişmesi, bir şeyler bizi sıkıştırıyorsa ve gerçekten bizi ifade etmiyorsa hayatımızda bir şeyler, dönüşebileceğini unutmamak lazım. Her şey olasılıklı. Bu yaşta olur muları bırakın. Benim başıma gelir mileri bırakın ve lütfen kararlılıkla kendi hak ettiğiniz geleceği dizayn edin. Benim söyleyeceğim bu.
Evet, mesajlar olağanüstü. Teşekkür ediyoruz. Gelecek hafta sevgili dinleyenler, iletişimden Seval Şahin ve Tevfika İkiz'in, düzeltiyorum, iletişim değil, başka bir yayın evinden çıkmıştı. Tabii Seval Şahin genelde kitaplarını oradan bastığı için öyle söyledik. Seval Şahin ve Tevfika İkiz'in Aşk Mektupları isimli iki hocanın, iki profesörün çalışmasını konuşacağız ki birçok insana mektup yazdılar ve onlardan Aşk Mektupları derlediler ve bunu da Aşk Mektupları isimli kitapta paylaştılar. Onları davet ettik. Onlar gelecekler. Programın ilk kısmında ve biz bir hafta boyunca da yine yeni gündem dışına hazırlanıyor olacağız. Hoşça kalın.
Hoşça kalın. Counting stars and my home was where you were. Washed away all the love of yesterday. When you came around, all my walls just broke down. What a treasure I found. Night by night we grew, nothing that I could do. My heart meant it for you. Your love, your love.
Dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'dan 18'e RSFM'de.